15 Ağustos'ta nişan alanlardan biri, Alphonse Dude, Pazartesi Öyküleri. Seslendiren Akın Altan. Cezayir'de bir akşam, avda geçen bir günün sonunda, Şelif Ovası'nda, Orleansville'den birkaç fersah ötede ağır bir yağmura yakalanmıştım. Görünürde ne bir köy ne de bir kervansaray vardı. Göz alabildiğine bodur hurma ağaçları, sakız ağacı kümeleri ve ta ufka dek sürülmüş geniş bir toprak. Bundan başka sağanakla kabaran Şelif ırmağı insanı telaşa düşürecek denli çağlamaya başlamıştı. Ben de bütün geceyi bataklığın içinde geçirmek tehlikesine düşmüş bulunuyordum. Bereket versin ki yanımda bulunan Milinah bürosu sivil çevirmeni hemen yakınımızda bir sırtın arkasına gizlenmiş bir kabile bulunduğunu anımsadı. Kabilenin ağasını da tanıyormuş. Gidip kendisinden bizi bir gece konuk etmesini istemeye karar verdik. Ovadaki bu Arap köyleri kaktüs ve sabbareler içinde o kadar gömülmüş ve kuru çamurdan kulübeleri o kadar yerle bir yapışmış ki daha köyü görmeden köyün içine girmiş bulunduk. Acaba bu derin sessizlik akşam olduğu için mi yağmur yüzünden mi bilmiyorum ama buraları bana pek üzüntü verici, yaşamı durdurulmuş bir sıkıntının ağırlığı altında eziliyormuş gibi geldi. Çevredeki tarlalarda ürün öylece bırakılmıştı. Başka yerlerde çoktan ambara kaldırılan buğdaylar, arpalar orada yere uzanmış, başaklarda çürümek üzereydi. Tırmıklar paslanmış, sabanlar yağmur altında unutulmuş, şurada burada sürüklenip duruyordu. Bütün kabilede aynı güçsüz üzgünlük ve ilgisizlik durumu vardı. Köpekler bile bizim gelişimize zoru zoruna havlıyor gibiydiler. Ara sıra bir kulübeden çocuk bağırışmaları geliyor ve yığının içinden saçları usturayla dibinden kesilmiş bir çocuk kafasının ya da bir yaşlı insanın delik hekinin dışarıya uzandığı görülüyordu. Şurada burada fundalıklar arasında titreyen küçücük eşekler. Fakat ne at var ne de adam. Sanki o uzun savaşlar döneminde bütün atlılar aylardan beri köyden uzak bulunuyormuş gibi. Ağanın evi olan ak duvarlı, penceresiz, bir tür çiftlik yapısı da ötekilerden daha canlı görünmüyordu. Ahırları açık, bölmeleri ve yemlikleri bomboş bulduk. Atlarımıza bakacak bir tek seyis bile yoktu. Bizim arkadaş, ''Maribi kahvesine bir bakalım.'' dedi. Maribi kahvesi denen yer, Arap ileri gelenlerinin kabul salonu gibidir. Evinde tanrı konuklarına ayrılmış bir bölüm. Orada bu pek eğitimli ve ince davranışlı Müslümancıklar şeriatın buyurduğu babayani bir senli benlikle konukseverliklerini göstermek fırsatını bulurlar. A.C. Sliman'ın Maribi kahvesi de ahırları gibi açık ve sessizdi. Ak badanalı yüksek duvarlar, ganimetler, deve kuşu tüyleri, odanın çevresini kaplayan geniş ve alçak kerevet, her şey yelin kapıdan içeri sürüklediği yağmur sularıyla sırılsıklam kesilmişti. Ama yine de içeride insan vardı. Önce kahveci, paçavralar içinde yaşlı bir kabil, devrilmiş bir mangalın yanında, başı dizleri arasında çömelmiş duruyordu. Sonra ağanın sıtmalı ve solgun benizli güzel bir çocuk olan oğlu, siyah bir burnuza sarınıp kerevete uzanmış, ayak ucunda iki kocaman tazı. İçeri girdiğimizde hiçbir kımıldanma olmadı. Yalnızca tazılardan biri başını oynattı ve çocuk sıtmalı ve baygın o güzel kara gözlerini bize çevirmek alçak gönüllülüğünde bulundu. Çevirmen, ''Sisliman nerede?'' diye sordu. Kahveci, başının üstünde ufku, uzağı, pek uzakları gösteren belirsiz bir işarette bulundu. Sisliman'ın büyük bir geziye çıkmış olduğunu anladık. Ancak yağmur yeniden yola düzülmemize engel olduğundan, çevirmen, ağanın oğluna kendi dilinde babasının dostu olduğumuzu ve ertesi güne kadar bizi barındırmasını söyledi. Çocuk kendisini yakıp kavuran hastalığa karşın hemen yerinden kalktı, kahveciye buyruklar verdi. Sonra pek incelikli bir tavırla, ''Siz benim konuğumsunuz.'' demek ister gibi kereviti gösterdi. Başını eğip parmaklarının ucunu ağzına götürerek Arap usulünde bizi selamladı ve heybetle burnuzuna sarınarak bir ağa, bir ev sahibi ağırbaşlılığıyla dışarı çıktı. Onun arkasından kahveci mangalını yaktı. İçine küçük bir cezve sürdü. O bize kahve hazırlaya dursun, biz de onun ağzından efendinin gezisiyle ve kabilenin düştüğü bu şaşırtıcı perişanlıkla ilgili bilgi aldık. Kabil, koca karılara özgü el kol hareketleriyle pek hızlı konuşuyordu. Gırtlaktan çıkma güzel bir Arapça. Kimi lehin büsbütün hızlanıyor, kimi lehin de araya uzun duraklamalar giriyordu. O zaman iç avluların mozaikleri üstüne düşen yağmur tanelerini, kaynayan cezveleri ve sürü sürü ovaya yayılan çakalların havlamalarını duyuyorduk. İşte zavallı Sisiliman'ın başına gelenler. 4 ay önce 15 Ağustos günü ne zamandan beri vereceğiz diye bekletip durdukları şu ünlü Legion d'Honneur nişanını almıştı. Zaten koca eyalette kendisinden başka nişan almamış ağa kalmamıştı. Öteki ağaların kimi şövalye, kimi officer olmuştu. Dahası 2-3 tanesinde komando rütbesinin büyük kordonu bile vardı. Bunlar, hekleri üzerine çapraz taktıkları kordona büyük bir temiz yüreklilikle burunlarını silmekteydiler. Nitekim baş aşağı bu alemin kaç kez böyle yaptığını kendi gözlerimle görmüştüm. O zamana kadar Sisiliman'ın nişandan yoksun kalmasının nedeni Arap bürosunun şefiyle bir iskambil oyunu yüzünden kavga etmiş olmasıydı. Cezayir'de silah arkadaşlığı öylesine güçlüdür ki 10 yıldır ağanın adı aday dizelgesinde bulunduğu halde bir türlü onaydan çıkmıyordu. Sonunda 15 Ağustos sabahı Earlonsville'den gelen bir atlı kendisine yaldızlı bir küçük kutuyla nişan belgesini getirip de 4 karısından en gözdesi Baya, kendi eliyle Fransa'nın haçını devlet tüyünden burnunuzu üzerine takınca Sisilimancığın ne kadar sevindiğini artık siz düşünün. Kabile bunu haber alınca şölenlerin ve silah atarak 4 nala at koşturmaların sonu gelmez oldu. Bütün gece tefler ve zurnalar ortalığı gürültüye boğdu. Hele oyunlar, şenlik olsun diye ateş yakmalar, bilmem ne kadar boyun boğazlamalar, düğün bayramının hiçbir eksiği kalmasın diye olacak, Cindel'in ünlü bir ozanı Sisiliman'ın onuruna, ''Yel bu müjdeyi iletmek için küheylanlarını koş!'' diye başlayan pek güzel bir kaside yazdı. Ertesi gün güneş doğarken Sliman, kabilesinin bütün eli silah tutanlarını işe koştu ve valiye teşekkür etmek için atlılarıyla birlikte Cezayir kentine gitti. Atlılar her zamanki gibi kentin kapılarında bekledi. Ağa tek başına valinin sarayına gitti. Dük de Malakoff'u gördü ve 3000 yıldan beri bütün delikanlılar hurma ağacına, bütün kadınlar da ceylana benzetildiği için herkese pek mecazlı gelen doğu biçemindeki birkaç gösterişli cümleyle Fransa'ya olan bağlılığından söz etti. Böylece saygılarını sunduktan sonra herkes görsün diye yukarı kente çıktı. Geçerken camide namazını kıldı. Yoksullara sadaka verdi. Berber dükkanlarına, işlemecilere girdi. Karılarına kokular, dallı ve çiçekli ipekler, sırma işlemeli mavi göğüslüklerle küçük ağasına kırmızı binici çizmeleri aldı. Pazarlığa girişmeden paraları verdi ve neşesini çil çil altınlarla çevresine saçtı. Kendisini çarşılarda mağribi tacirlerinin kapısı önünde bir İzmir seccadesine oturmuş kahve içerken gördüler. Tacirler ağayı kutluyorlardı. Çevresine bir yığın meraklı toplanmıştı. İşte Sisiliman diyorlardı. Amber kentine nişan göndermiş. Hamamdan gelen mini minnacık mağribi kadınları tatlı yerken beyaz peçelerinin altından pek cakalı takılmış bu pırıl pırıl gümüşten güzel nişana hayran hayran baka kalıyorlardı. Ah evet, insanın yaşamda kimi zaman böyle güzel anları oluyor. Akşama doğru Sisiliman atlılarının yanına gitmeye davrandı ve tam ayağını üzengiye atacağı sırada valilik çavuşlarından biri soluk soluğa çıka geldi. ''Çok şükür Sisiliman, seni her yerde aradım. Çabuk gel, vali seninle görüşmek istiyor.'' Sisiliman telaşa düşmeden onun peşi sıra gitti. Bununla birlikte sarayın mağribi biçemindeki büyük avlusundan geçerken o sözüne ettiğimiz Arap bürosu şefiyle karşılaştı. Adam kendisine tuhaf tuhaf gülüyordu. Can düşmanının bu gülüşü içine bir ürküntü verdi ve Sisiliman titriye titriye valinin salonuna girdi. Mareşal, kendisini ata biner gibi bir iskemleye oturmuş olarak karşıladı. Bilinen sertliğiyle ve çevresini korkudan titreten o burundan çıkma yapmacık sesiyle ''Sisiliman'' dedi. ''Sisiliman, çocuğum, pek üzgünüm. Bir yanlışlık olmuş. Nişan sana ait değil, zokzokların kaydına verilecekmiş. Nişanı geri vermen gerekiyor.'' Ağanın o güzel yağız çehresi, bir demirci ocağına yaklaştırmışlar gibi kızarıyordu. Bütün iri gövdesini bir titremedir aldı. Gözleri alev alev yandı. Fakat bu durum bir an bile sürmedi. Hemen gözlerini yere indirdi ve valinin önünde eğilerek Ferman senin efendimiz dedi. Nişanı göğsünden çekip kopardı ve bir masanın üzerine koydu. Eli titriyordu. Uzun kirpiklerinin ucunda gözyaşları vardı. Bu hali görünce yaşlı Pelisser'in canı sıkıldı. Adam, gam yeme, gelecek yıla inşallah dedi ve babacan bir tavırla elini uzattı. Ağa uzatılan eli görmezlikten geldi. Hiç ağzını açmadan eğildi ve çıkıp gitti. Maraşel'in verdiği söze ne derece güvenmek gerektiğini biliyor ve bir büro entrikası yüzünden onurunun ayaklar altına alındığını anlıyordu. Uğradığı aşağılanmanın haberi daha o anda bütün kente yayılmıştı. Bab Azum sokağının Yahudileri o geçerken alay ettiler. Mağribi tacirleri tam tersine sanki onun durumu içlerine dokunuyormuş gibi yüzüne bakamıyorlardı. Bu acıma o gülüşlerden daha çok yüreğini sızlattı. Hep duvar boyunca o karanlık sokaklara saparak gidiyordu. Göğsünden koparıp alınan nişanının yeri açılmış bir yara gibi tenini yakıyordu. Boyuna ''Atlılarım ne diyecek, karılarım ne diyecek?'' diye düşünüp duruyordu. O zaman adamcağızı heyheyler basıyordu. Aklına ta orada yangınlar ve savaşlarla hep kıpkırmızı kesilen Fas sınırına yakın oturan halkı kutsal savaşa kışkırtmak geliyor ya da atlılarının başında Cezayir sokaklarına dalmak, Yahudileri yağma etmek, Hristiyanları gebertmek ve sonunda utancını gizleyeceği böyle bir keşmekeş içinde can vermek isteğine kapılıyordu. Kabilesi arasına dönmektense her şeyi gözüne alabilirdi. Birdenbire kafasında bütün bu öc alma tasarılarının arasından şimşek gibi bir düşünce belirdi. Emberur, bütün Araplar gibi Sisiliman'ın gözünde de adalet ve güç düşüncesini bu tek sözcük özetliyordu. Çöküş çağı Müslümanlarının gerçek başkanı oydu. Öteki İstanbul'daki onlara uzaktan soyut bir varlık ancak tanrısal erki olan göze görünmez bir tür papa gibi geliyordu. Artık hicretin şu kutsal yılında böyle bir erkin kaç para ettiğini bilmeyen de kalmamıştı. Ama kocaman toplarıyla, zuhaflarıyla, demirden donanmasıyla Emberur. Aklına imparator gelince Sisiliman artık bu belayı atlattığını sandı. Kuşkusuz imparator nişanı yeniden kendisine verilecekti. Bu olsa olsa 8 günlük bir yolculuk sorunuydu ve buna öylesine inanıyordu ki atlılarının kendisini Cezayir kenti kapılarında beklemelerini istedi. Ertesi gün kalkan vapura binip de Paris yolculuğuna çıkarken Mekke'ye hacca gidiyormuş gibi derin düşünceler ve erinç içindeydi. Umarsız Sisiliman. Gideli 4 ay olmuştu. Karılarına gönderdiği mektuplarda henüz dönüşten söz etmiyordu. Zavallı ağa 4 aydan beri Paris'in tozu dumanı içine dalmış, günlerini bir bakanlıktan öbürüne koşmakla, her yerde alaya uğramakla, Fransız yönetiminin o ürkünç çarpına kapılmış, bir daireden öbür daireye gönderilmekle, bir türlü fırsatını bulamadığı bir görüşme peşinde akburnuzunu bekleme salonlarındaki odun sandıklarının üstünde kirletmekle geçiniyordu. Sonra akşam olunca kurumlu olduğu oranda gülünç, o uzun ve üzgün yüzüyle otelin yazıhanesinde anahtarını beklediği görülüyordu. Şuraya buraya koşmaktan, sağa sola başvurmaktan bitkin ama hep başı dik, umuda sımsıkı yapışmış, kumarda her şeylerini yitirip de namuslarını kurtarmaya çabalayanlar gibi canını dişine takmış odasına çıkıyordu. Bu sırada atlıları Bab Azum kapısına çömelmişler, doğunun her şeyi tanrıya bırakma göreneğiyle ağalarını bekliyorlardı. Kazağa bağlanmış atlar deniz yönüne dönerek kişniyordu. Kabilede bütün işler askıda kalmıştı. Ürün kaldıracak kimse olmadığı için tarlalarda çürüyordu. Kadınlar, çocuklar başlarını Paris yönüne çevirmişler, günleri sayıyorlardı. Bu kırmızı kurdele parçasının bu kadar umudu, kaygıyı ve yıkımı sürüklediğini görmek yürekler acısıydı. Acaba bütün bu işler ne zaman düzelecek? Kahveci içini çekerek, ''Tanrı bilir'' diyor ve çıplak koluyla bize aralık kalmış kapıdan menekşe rengindeki yürek parçalayıcı ovanın üstünden ıslak gökyüzüne doğru yükselen küçük beyaz hilali gösteriyordu. Son.